Ayrım 17. 5 5'e. Sayfa 199. Sabahın köründe ısrarlı bir zil sesi. Ne var? Saati kurmuş muydum? Öğleden önce bir randevum mu var? Olamaz. Mevsimlerden yaz. Okul yok. İşsizim. Neden erken kalkayım ki? Şu zil sesi dursa da yeniden uykuya dalabilsem. Güzel bir rüya görüyordum galiba. Durmuyor. Öyle kesin uyanıyorum ki rüyamı unuttum bile. Ama kabus değildi, o kadarını biliyorum. Çalan saatin zili değil, telefon. Ne var? Küçük hanım, rahatsız ediyorum sabah sabah ama çok önemli bir... Kim bu? Tanımadığım bir erkek sesi. Kimsiniz? Ben Mustafa. Mustafa mı? Mustafa da kim? Ben anneannenizin şoförü Mustafa. Hanımefendi çok rahatsızlandı birden. Yani en kısa zamanda gelebilirseniz eğer... Tabii doktorunu da çağırdım. Buyurun bakalım. Rüyamı bölen, hayır hayır, rüyalarımın hepsini silip süpüren başka kim olabilirdi? Semiha Hanım. Annemin annesi olmayan anneannem. Hastaysa hasta, bana ne? Yeniden uykuya dalabilseydim, kalkmazdım yataktan. Ama madem cin gibi uyandım, gideyim bari. Gerçi doktor çağrılmış, bana ne ihtiyaçları var? Erenköy'e vardığımda anneannem ölmüştü. Aslında çoktan ölmüştü. Gece uykusunda ölmüş. Mustafa Bey bana telefonda söylemeye korkmuş, çok sarsılırım diye. Koca karıya sevgi beslediğimi mi sanmışlar ne? Bunca yıldır gidip geliyorum köşke, aramızda sevgi bağı olmadığını fark edememiş kimse demek. Dikkatli izlememişler bizi anlaşılan. Huzurlu bir ölüm, dedi doktor. Huzur içinde ölmeyi hak etmeyen biri varsa o da Semiha Hanım'dı ya, neyse. Şansı hep yaver gitmiştir. Doktor, gereken kağıtları imzalayıp naaşın kaldırılması için gereken yerlere telefon ettikten sonra gitti. Mustafa Bey ile karısı da cenazeyle ilgili her şeyi halledebileceklerini söyleyerek beni büyük salonda acımla baş başa bıraktılar. Acıymış. Hep bunaltmıştır bu büyük salon beni. Devasa Çin vazoları, bilmem kaçıncı Louis tarzı, ince bacaklı, altın varaklı, ipek kaplamalı takımın yanı sıra Amerika'dan getirtilmiş Morris midir nedir, kaba saba tahta koltuklar. Nasıl bir kafadır, tarihi köşkün bir tek antikasını satmaya da atmaya da kıyamadan, ta Amerikalardan modern koltuk takımı getirtmeyi gerekli gören. Yerde nadide oldukları söylenen Acem halıları, duvarlarda sözde değerli çirkin çirkin tablolar. Bir de anormal büyüklükte plazma televizyon var, eksik olur mu? Eski ile yeninin yalnızca pahalı olmasına dikkat edilmiş, herhangi bir zevk yansıtmayan karışımı. Şimdi bunların hepsi benim olacak herhalde. Ama hiçbirine en ufak bir hevesim yok. En kısa zamanda atmalı hepsini. Ya da en iyisi cenaze kalktıktan sonra bir müzayedeci çağırmalı. Besbelli iyi para edecekler. Bu konuda Fatim Bey bana yardımcı olabilir. Onu aramak için iyi bir bahane. Buralardaysa yer tabii. Kaç kez aradım, evine kadar gittim. Kapıyı açan yok, telefona cevap veren yok. Rıdvan biliyorsa eğer nerede olduğunu söylemiyor. Herkesten sakladığı sevgililerinden biriyle kapanmış olabilirmiş. Avrupa'ya gitmiş olabilirmiş. Onun ne yapacağını kim bilebilirmiş? Karısının evine bile gittim, bir ipucu yakalayabilirim belki diye. Aslında merak da ediyordum ya. Fatim Bey'e kısa bir sürede olsa sahip olan kadını. Bir bakıma onu hala elinde tutan kadını. Vediye Hanım, ne büyük bir yanılgıydı o. Derin bakışlı, zarif, bilge, asalet timsali bir hanımefendi. Ben de az salak değilim. Nasıl boyayabildi gözümü? Bir usta, bir anne, hatta tapılacak bir kadın gördüm onda. Büyücü müydü, neydi? Fatim Bey'in onu boşayamamasının sebebi de yaptığı büyülerdi belki. Evindeki yüzlerce kuklayı kullanıyordu. Belki büyü yaparken insanları da kuklalar gibi oynatabileceğini sanıyordu. Tabii o sıralar. Aklımın hiç başımda olmadığı günlerdi. Durmadan başım dönüyor, midem bulanıyor. Hamile kaldım sanmıştım. Başta Rıdvan olmak üzere bütün erkeklerden bir nefret, bir nefret. Vediye Hanım'ı bu yüzden çekici bulmuş olmalıyım. Az daha kapılıyordum ona. Az daha içimi açacak, yıllardır özümü korumak için geliştirdiğim ne varsa unutup kalbimi serecektim kucağına. Yeniden annesi tarafından terk edilen o mutsuz, umutsuz çocuğa dönüşüp dizlerine kapanacaktım. İkinci kez lüzum kalmadı dediğimde buz mavisi gözlerinde çakan o utkulu, o acımasız ışığı görmeseydim. Hiç sebep yokken sırf eğlence olsun ya da kendini tatmin etsin diye elde etmeye çalışıyordu beni. Onun en az Semiha Hanım kadar soğuk, duygusuz, taş kalpli ve hesaplı olduğunu anlayıverdim son anda. Ay, hafakanlar bastı. Nereden geldi şimdi bu kadın aklıma? Bu salonda çoğaltıyor insanın boğuntusunu. Acımı köşkün öteki odalarıyla mı paylaşsam? Kaç yıldır gelip gidiyorum buraya. Daha hala görmediğim, girmediğim, bilmediğim o kadar çok odası var ki. Çocukken bahçede kalmayı yeğlerdim hep. Pek sevgili anneannem de, annemin annesi olmadığını bilmiyordum o sıralar, ayak altında olmamı istemezdi zaten. Evin içinde fazla dolaşmaktan öteden beri korkmuşumdur. Bu katta bile girip çıktığım odalar sayılı. Yemek salonunu, anneannemin oturma odasını biliyorum yalnızca. Şimdi o odalara girecek değilim. Oralarda tıkış tıkış eşya dolu ve bunaltıcı. Orta merdivenden çıkıyorum ağır ağır. Her bir basamağı saymadan edemiyorum. Ta Cihangir'deki apartmandan kalma bir çocukluk alışkanlığı bu. Bir türlü vazgeçemedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sahanlık. Karşımdaki duvarda müzelere layık büyüklükte siyah lake çerçevesi, sedef kakmalı kristal ayna. Yüzüm berbat, solgunluğu korkutucu hatta. Hiç yanamadım bu yaz, ondan bu kadar sağlıksız görünüyorum herhalde. Gözler şiş, tabii uykumu almadan kalkarsam. Saçlarım bile ölgün duruyor. Kendime bakmayı unuttum kaç zamandır. En iyisi aynaya da bakmamak. Aynaya arkamı döndüğümde sağlı sollu iki merdiven. Onların da 11'er basamağı var, biliyorum. Gene de sayacağım tabii. Sağdan çıkarsam Semiha Hanım'ın pek geniş yatak odası, bir de benim ara sıra kaldığımda yattığım küçük oda var. Solda ise o koridordaki odaları hiç bilmiyorum. Ölünün odasına girmek istemiyorum. Geldiğimde Fatma Hanım çok ısrar etti. İlla ki gözümle görmem gerekiyormuş. Hatta öpeymişim. Daha neler. Yaşarken bile öpmezdim onu. Kendisi öyle laubaliliklerden hiç hoşlanmazdı. Soldaki merdivenleri tırmanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Üç kapı var koridorda. İkisi bir yanda, öteki onların karşısında. İlk girdiğim oda bir yatak odası. Çok fazla eşya var içinde. Bir vakitler süslüymüş anlaşılan. Pirinç karyolanın üstünden yerlere kadar sarkan bir cibinlik var. Ama tozdan rengi kararmış. Kim bilir kaç yıldır indirilmemiş, yıkanmamış. Komodinler, dolaplar, sehpalar, şifonyer, aynalar. Hemen her şeyin üstünde eski püskü dantel örtüler. Örtülerin üstünde porselen biblolar, kristal vazolar, bronz heykelcikler. Öyle dekorasyon amacıyla konmuş gibi değiller. Bir eskici dükkanının raflarına sıralanmışlar sanki. Odada pis değil ama ihmal edilmiş. Belli ki uzun süredir kimse yatmamış burada. Annemin genç kızlık odası mıydı bu acaba? Bu kadar kalabalıktan sıkılmamış mıydı? Bizim evde fazla eşya yoktu. Oymalı moymalı antika hiç yoktu. Sevmezdi annem öyle alengirli şeyleri. Babamın kitaplarına bile söylenirdi toz yuvası diye. Sahi kitap, bu köşkte hiç kitap görmedim ben. Hatta kağıt kalem de gördüğümü hatırlamıyorum. Öteki odanın kapısını açtım. Burası da çok kalabalık ama kitaplığa, etajere benzer bir şey yok. Sadece daha düzenli görünüyor. Yatıya kalan misafirlere ayrılmış belki. Bu köşkte yatıya kalmayı göze alacak kişiler var mıydı? Karşıdaki kapıyı açamıyorum, kilitli. Belki içeride yığınla kitap vardır ama başka hiçbir yerde yok, orası kesin. Şeytan diyor, bütün odaları gez. Her yer tıkış tıkış. Bu kadar büyük bir köşkün tıkış tıkış olabilmesi için kaç yıl, kaç yüzyıl, ne kadar çok şey biriktirilmiş olmalı. Ama işte kitap birikmemiş. O kadar odaya baktım, bir tek kağıt parçası bile görmedim. Okuma yazma ile ilgili hiçbir şey yok bu evde. Bu kadının ne kadar sığ, anlamsız, ne kadar beyhude bir 73 yıl geçirdiğini kavruyor, ürperiyorum. Peki ama sayısız gayrimenkullerinin tapuları nerede? Topladığı onca kiranın hesabını tuttuğu bir defter bile yok mu? Allah bilir, yattığı odada kilitli bir çekmecede saklıyordur o gibi şeyleri. Ya da banka kasası filan vardır. Parasına puluna titizdi Semiha Hanım. Sağ koridorda ilerledim. Onun odasına girecek değilim. Kapıdan bakacağım yalnızca. Kapı aralık zaten. İçeride Fatma'dan başka iki kadın daha var. Yatağın etrafında dolanıyorlar. Fatma beni görünce hemen koştu yanıma. Hah, geldiniz mi küçük hanım? Ben de şimdi sizi, her bir şeyini tamamladık. Gelin görün, helalleşin, ne olur. Bir adım geriledim. Ölülerle helalleşilir mi? Vallahi günaha giriyorsunuz, diyerek yatağa doğru çekiştirdi beni. Ne kokuyor burası böyle, diye sordum. Yatağın dört bir yanına kafuru dizdiydim sabahtan. Yaz vakti. Gerçi hemen geleceklermiş almaya ama olsun. Zaten adettir. Üstüne bir çarşaf örtmüşler ama yüzü açık. Çenesini bağlamışlar. Göğsünün üstünde hançer gibi bir şey duruyor. Biraz daha yaklaşıyorum. Yüzü bembeyaz. Onu annemin cenazesinde gördüğüm ilk günden beri hep bembeyazdı yüzü. Sahnede kullandığımız beyaz patlardan mı sürüyor diye merak ettiğim olmuştur. Gözlerinin kapalı olması dışında canlıyken bir farkı yok sanki. Yaşarken de taş kesilmiş gibiydi. Şu anda daha genç bile görünüyor galiba. Yaşlanmaktan hiç hoşlanmamıştı. Elini öptürmeyi hiç sevmezdi örneğin. Aslında elinin öpülmesine değil, öpülüp başa konulmasına sinirlenirdi. Şimdi öyle çenesi bağlanmış yatıyor işte. Genç görünmesi neye yarar? Ben ilk kez mi ölü görüyorum? Annemi göstermemişlerdi. Bugüne dek bir kedi ölüsü bile görmedim galiba. Kedimiz de yok olmuştu annemden sonra. Öyleymiş, kaçarlarmış. Oymalı karyolanın iki yanında duran oymalı komedinlere takılıyor gözüm. Bu çekmeceler kilitli mi? Anahtarları nerede? Hiçbir şeyi ellemedim küçük hanım, diyor Fatma, bozuk hatta öfkeli bir sesle. Her şey yerli yerinde. Elbise dolaplarını bile kilitledim. Önlüğünün cebinden çıkardığı küçük bir tomar anahtarı uzatıyor. Alıyorum ama onları nereye koyacağımı bilemiyorum. Cebim yok. Öylece kala kaldılar elimde. Öteki koridordaki kilitli odayı açacak anahtar da bu tomarın içindedir belki. Ama orayı görmek konusunda acelem yok. Yukarısını merak ediyorum daha çok. Fatma'nın küskün bakışlarından sıkıldım birden. Tanımadığım öteki kadınlar da bir tuhaf bakıyorlardı. Anahtarları parmaklarımla çevirerek odadan çıktım, koridorda ilerledim. 40 yılda bir yattığım, orada en son yatışımın üstünden gerçekten 40 yıl geçmişti sanki, odanın önünden geçtim. Kapısını açmaya gerek görmeyerek. Açmak istediğim kapı koridorun sonundakiydi. Bunca yıl cesaret edememiştim buna ama bugün kararlıyım. Kadınların arkamdan odadan çıktıklarını, beni gözleriyle izlediklerini hissediyorum ama dönüp bakmıyorum. Kapı kilitli ise elimdeki anahtarların her birini denemeye üşenmeyeceğim. Kapının anahtarı üstünde. Öyle ciddi bir kilit yok zaten. Her eski kapının üstünde bulunan, her eski kapıyı açabilen eski tip bir demir anahtar. Karşımda daracık, tozlu bir merdiven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 basamak. İyice dar bir kapı daha ve tavan arasındayım. Tavan arası. Tipik diyeceğim ama ömrümde ilk kez çıkıyorum bir tavan arasına. Ancak filmlerden, romanlardan bile bildiğim bir yer burası. İçinde bir tek kitap bulamadığım bu evde, romanlarda okuduğum türden bir tavan arası bulmak hoş. Tozlu mozlu, karışık marışık. Besbelli ne hizmetkarlar ne de bastonlu hanımefendi çıkmış buraya nicedir. İşte filmlerdeki, romanlardaki tavan aralarında ne varsa burada da onlar var. Boyumu biraz kısarak ilerlemek zorundayım. Sandık sepet ne demek, hemen anlıyorsun. Sandıkların çoğu sepetten çünkü. Ama bakıyorum Louis Vuitton marka olanlar da var, oymalı ceviz olanlar da. Dikey duranlar da var, rahat yatanlar da. İçlerinde ise neler vardır kim bilir. Eski moda giysiler, eprimiş danteller, bebek takımları, gelinlikler. Yok canım, kaç tane gelinlik olabilir bir köşkün tarihinde? Belki bazıları kitap doludur. Açıp baksam mı? Durup dururken neden taktım şu kitap meselesine? Bunca yıl fark bile etmemiştim bu evin okuma özürlü olduğunu. Çok fazla toza bulanmamaya çalışarak dolaşıyorum, sırtımı daha da kamburlaştırarak. Bir sürü kırık dökük sandalye, koltuk. Bunlar aşağıdakiler kadar değerli değiller belki ya da tamirlerini, cilalarını yapacak ustalar kalmamış. Şu sallanan koltuk bir elden geçse benim odama ne kadar yakışır. Bu köşkte ilk kez görüyorum kendime yakıştırdığım bir şey. Oymalı bir beşik. Annem bunda yatmış olabilir mi? Hayır, beşiklerin çoktan tavan arasına kalktığı, nostaljik eşya olarak bile değer görmedikleri yıllara rastlıyor olmalı annemin doğumu. Belki Semiha Hanım, belki sülalenin daha önceki bir bebeği uyumuş, ağlamış, çişini, kakasını yapmış, anne sevgisini beklemiştir bu beşiğin içinde. Bu sülalede hiçbir çocuğun anne sevgisi tatmadığına inanıyorum nedense. Kadınların hepsi mi Semiha Hanım'a benzerdi? Annem benzemezdi ona, sevecendi. Ya da öyle olduğunu sanırdım, ölümü bana yeğleyinceye kadar. Zaten annem onun kızı değildi ki. Derken bir kutu, sandık biçiminde ama küçük. Yani çok küçük de değil de sandıklara oranla bayağı küçük kalıyor. Sarı çivi kakmalı. Çiviler altın değildir herhalde. Bu da benim odaya yakışacak bir şey. Etti iki. Üstünün tozunu elimle sildim, kapağını açmaya çalıştım. Kilitli, deliğinde anahtar da yok. Olsun, zorlanmadan açabilirim gibime geliyor. Aslında dışını beğendim ama içindekiler hakkında da garip bir hisse kapıldım birden. Bunu alacağım. Semiha Hanım'ın evinden götürmek istediğim tek şey bu. Galiba meşe kutu. Bahçeye bir arabanın girdiğini duydum. Çakılları ezen lastiklerin çıkardığı ses. Küçük pencereye gidip baktım. Tozlu camı açmama gerek kalmadan cankurtaran arabasını gördüm. Ölüleri almaya cankurtaran mı gönderiyorlar? Annemi de bir cankurtaran mı götürmüştü? Eve vardığımda cesedi çoktan kaldırmışlardı. Yalnızca tebeşirle çizilmiş eğri büğrü bir resim görmüştüm. Benim silikleşmiş seksek çiziklerimin üstünde. Anlaşılan Semiha Hanım'ın cesedini kaldıracaklar. İyi, götürsünler. Can kurtaran gittikten sonra inerim aşağı. Altın çivi kakmalı kutunun tozunu iyice alayım diye çok pis olmayan bir paçavra bulmak için ortalığa bakındım. Deminki beşiğin içinde bohça gibi bir şey gördüğümü hatırladım. Eve gelip kutuyu pek fazla zorlanmadan açtığımda çığlığı bastım. Neden o kadar korktum bilmiyorum. Hiç beklemediğim bir şey olduğundan mı ya da biraz da korkunçtu galiba. Öyle tabutta yatar gibi duran bebek. Bir taş bebek. Artık müzelerde falan bulunur böylesi belki. Dazlak kafalı, fal taşı gibi açılmış, ölü gözlerle bakan, dantel elbiseli bir taş bebek. Burun düz bir çıkıntı, al yanaklar, iki hafif bombe, kulaklar kafanın iki yanında iki ufak kıvrım, gözler, kaşlar, kirpikler, dudaklar, taş, belki de porselen, üstüne çizilmiş, boyanmış. Yüzün ifadesiz olması ürkütmeyebilir. Hangi bebeğin yüzünde ifade vardır? Ama bunun kirpikleri bir bir ayrı ayrı çizilmiş, gözlerinde bir şaşkınlık ifadesi var gibi. Cansız olduğuna inanamıyormuş gibi. Ürkütücü olan bu beklenmedik bakış. Bir de hiç saçsız olması sarsıyor insanı. Peruğu unutulmuş, minyatür bir vitrin mankeni sanki. Tutup kaldırdığımda organzemsi dantelli elbisenin etekleri kabardı birden. Ellerinde de bir şeyler var. Bir elinde minik gümüş bir ayna, ötekinde pembe tüylü eski usul bir pudra pomponu. Sırtındaki anahtarı kurcaladığımda kollar hareketleniyor. Önce aynalı el yavaş yavaş yükseliyor, sonra öteki. Biri inerken biri kalkıyor. Taş suratın mumyamsı kıpırtısızlığı yanında fena halde ürpertici bir şey kolların bu mekanik devinimi. Kime eğlendirmiş olabilir bu oyuncak? Küçük bir çocuğu benden fazla korkutacağından eminim. Kimdi o çocuk acaba? Bebeğin Semiha Hanım'a bile ait olamayacak kadar eski olduğunu sanıyorum. Kutunun içinde daha bir sürü öteberi var. Çoğu bebeğe ait şeyler. Özensizce atılıvermiş. Fil dişi olduğunu sandığım iki taraflı bir tarak, değerliymiş gibi durmayan birkaç incik boncuk ve birkaç zarf. Bunlar ilginç olabilir işte. Üç tane. Hepsi de tepeden yırtılarak açılmış. Hepsinin de üstünde Semiha Hanım'ın adı ve adresi. Okumamak olur mu? Hanımefendi, birinci mektubumu ciddiye almamış olmanız beni hayretlere gark etti. İnanın her şeyi biliyorum. Zevciniz beyefendinin bildiklerime vakıf olmasını arzu etmeyeceğinizi düşünerek bu ikinci mektubu kaleme almış bulunuyorum. Çarşamba günü öğleden sonra saat 2'de Bostancı sahilinde, Çınar Aile Çay Bahçesi'nde bekleyeceğim. Bu sefer gelmemezlik etmeyeceğinizi ümit ederim. Hürmetlerimle. İmza yok. Olmaması da normal herhalde. Bildiğimiz ya da işte kitaplarda falan okuduğumuz bir şantaj mektubu besbelli. Ama öyle yapıştırma harflerle, daktiloyla falan değil, elle yazılmış. Eğri büğrü de değil, düzgün bir yazı. Annemin hastanede değiştirildiğini bilen biri, hatta değiştiren kişinin kendisi olabilir diyeceğim ama hasta bakıcılar böyle ağdalı bir dil kullanırlar mı? Belki o yıllarda. Hangi yıllar? Mektubun tarihi yok ama. Zarfın üstündeki damgaya bakmaya akıl ediyorum. Epeyce silik tabii. Yarısı pulun üstünde kalmış, dağılmış. İlliye benzer harfler var. Rakam olarak da 6 açık seçik görülüyor ama 36 mı 86 mı belli değil. 56 da olabilir. Aynı el yazısıyla yazılmış öteki zarflara baktığımda birinin üstündeki damgada kandilli kolayca okunuyor. Tarihte 1957. Demek iki mektup arasında bir yıl geçmiş. Ötekisininse tarihi daha belirgin. 17 Mayıs 1956. Bu da aynı postaneden atılmış. İçinden çıkan mektup daha kısa. Gizli randevularınıza son verdiğinizi söylemiş olmanıza rağmen salı günü sizi tekrar Vaniköy'de gördüm. Bu ne utanmaz ve cüretkâr bir şehvet düşkünlüğüdür. Cuma günü aynı yerde geçen seferki meblağın iki katını bekliyorum. Allah Allah, aynı el yazısı ama ilkindeki nezaketten eser kalmamış. Şantajın konusu da farklı sanki. Başkasının çocuğunu çalmakla şehvetin ne ilgisi var? Gelelim üçüncü zarfın içindekine. Hanımefendi, geçirdiğiniz zahmetli gebelik ve doğumun akabinde hemen rahatsız etmek istemedim. Saatinize tekrar kavuştuğunuzu zannediyorum. Çocuğun babasının kimliğini tespit etmek tıbben mümkün olmayabilirse de şüphe tohumları her baharda yeşerebilir. Sokağa çıkabildiğinizi gözlerimle görmüş bulunduğumdan ayın 15'inde her zamanki yerde bekliyorum. Hürmetler. 17. ayrımın sonu sayfa 207.